Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Günün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye günaydın, burası Radyo Sputnik, değişmeyen adrestesiniz. 12 Kasım bugün, tadında bir gün diliyorum. Keyif dolu, huzur dolu, kazanç dolu bir perşembe sabahı diliyorum. Bunlara her birimizin ihtiyacı var. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan sesleniyoruz her sabah sizlere ve Twitter'a bekliyoruz. Günaydın Sputnik. Masada Onur Er var. Mikrofonda ben varım, Murat Cengizer. Günaydın Türkiye'de rotamız doğrudan Belek olsun, Antalya olsun. Çünkü dünyanın nabzı galiba bu küçük turistik beldede de akmış atmış olacak. Şimdi dünyanın en büyük 20 ekonomisi yan yana geliyor. Yani onların liderlerini karşılamış olacağız G20 zirvesinde. 15-16 Kasım'ı gösterdiği zaman takvimler, işte Antalya ev sahipliğine hazırlanmış olacak. Zirve için tabii tüm hazırlıklar tamamlandı. Herhalde şu sıralarda en fazla, en sıkı çalışan isimlerin başında hiç şüphesiz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı var. Yani Menderes Türel, zirve ekonomiye 200 milyon euro katkı sağlayacak demiş. Gelin dilerseniz doğrudan zirve notlarıyla açılışı yapalım. Dünya liderlerini konuk edecek olan Antalya ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat İshacıklıoğlu konuştu. G20'nin açılım gruplarından olan işçi ve işveren temsilcilerinin yer aldığı B20 ile L20'nin de yine burada yapılacağını anlattı. Dünya liderlerine sunulacak talepler ve taleplerimiz var dedi. İshacıklıoğlu konuşuyor.
Masada küresel ekonominin geleceğine karar verilecek. İlki küresel ticarete ilişkin taleplerimizden bir tanesi ve en önemlisi. Bunun için aslında çözüm de var. Dünya Ticaret Örgütü'nün nezdinde bütün dünya kamuoyuna imzaya açılmış olan ticaretin kolaylaştırılması anlaşması. Bunu bir an önce dünyada yürürlüğe sokmalıyız. İkinci talebimiz finansmana ilişkin. Üçüncü önerimiz altyapı yatırımlarıyla ilgili.
Hemen kısa tabii hatırlatalım şimdi size, tüm liderlerin bulunacağı yuvarlak masada acaba kimler ne şekilde oturacak? Erdoğan'ın solunda ABD Başkanı Barack Obama olacak. Sağında Çin lideri Xi Jinping. Yani ağır toplar Erdoğan'ın sağında ve solunda yer alacak. 1600'ü yabancı, 2500 gazeteci burada yerini alacak. Ve 2500 gazetecinin yanı sıra belki en az 30 bin protestocu da bu zirveyi, Antalya'daki bu noktayı protesto etmek için kente akın akın gelecekler. Hatta Antalya Belediye Başkanı'nı da düşündüren bir tablo olduğunu belirtelim. 13.400 polis görev yapacak ki sadece polis olarak değil tabii, özel güvenliği, özel korumaları, hatta timleri de Belek'te yer alacak. Gözaltına alınacaklar için Antalya'daki spor salonu da hazırlanmış vaziyette. Dile kolay. Sadece dışarıdan 30 bin protestocuyu düşünürsek Antalya'da baya baya farklı şeyler yaşanacak gibi. Şimdi G20'nin resmi açılışı 15 Kasım'da, yani bu pazar günü yapılacak. Bundan dolayı da zaten Cumhurbaşkanı yerinde incelemelerde bulundu. Erdoğan yetkililerden sık sık bilgi aldı ve gözler dün Ergun Atalay'a döndü. L20 Türkiye Başkanı aynı zamanda. Türk İş Başkanı Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Alman Şansölye Merkel'le görüşmesinde iletecekleri talepleri anlattı. Sıraladı o sözler.
Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, İş yerlerinin güvenli hale getirilmesi, ücretlerin satın alma gücünün artırılması, vergi şeffaflığı ve adaletin sağlanması.
Evet, zirveye ilişkin aktaracaklarımız var. Az önce de belirttiğim gibi Antalya Havalimanı dış hatlar 1 terminali herhalde en yoğun haftasını yaşamış olacak. G20 basın masası da zaten oluşturuldu. Akredite kartlarını alan gazeteciler toplantının yapılacağı Belek bölgesine yönlendirilmeye başlandı. Bizden katılamayan bazı gazeteler var. Yani bir anlamda sansür uygulanan gazeteler var. Özellikle manşete sakladık o bölümü. Manşette de detayları aktaracağız. 7.35 saat kısa kısa biraz da hızlı hızlı gidelim. Gündemi olabildiğince tüm yönleriyle size aktarmak istiyorum. Gelin bu defa doğrudan başkent gündemi yapalım.
Günaydın Türkiye'de, şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yapıldı.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Ankara'dayız ve Ankara dün asgari ücreti gündemine aldı. Aslında vatandaş aldı. Ankara'da doğrudan tabii konu hakkında açıklama yapmak durumunda kaldı. Çünkü vaatler vardı. Vatandaş da 1 Kasım'da seçimini verdi. Siyasi iktidarı ciddi bir oy farkıyla belirledi. O zaman nerede benim vaatlerim, nerede benim sahada göreceklerim dedi. Ve milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette tarih dün belli oldu. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik açıkladı. Komisyonun, yani asgari ücret komisyonunun 1 Aralık'ta toplanacağını söyledi. Hükümetin tavsiyesi komisyona iletilecek. Asgari ücret 1 Ocak 2016 itibariyle, yani bu yıl başında 1300 lira olacak dedi.
Asgari ücret komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. Hükümetin tavsiyesi komisyona iletilecek ve asgari ücret 1 Ocak 2016 itibariyle 1300 TL olacak. Bu konuda işverenlerin 7 Haziran'da postüle içerisinde hiç sesleri çıkmamış idi. Şimdi seslerini yükselttiklerini görüyorum ben. Var olan sistem içerisinde rekabeti bozucu üretim anlamında, özellikle emek yoğun sektörde rekabetin aleyhinde bir durum söz konusu olursa, bunları her an hükümet olarak ilgili taraflarla oturup değerlendirme imkanımız olmuştur. Bundan sonra da olacağı konusunda kimsenin endişesi olmasın.
Tabii bakmayın, işverenin canını sıkan bir açıklama bu. Ankara'da tabii sorun nasıl çözülecek? Şimdi işveren kanadı açısından da tabii durum biraz farklı algılanıyor. Kulislerde bazı iddialar gündeme gelmiş. İşte belli formülleri AK Parti kafada kurmaya başladı denilmiş. Asgari ücret 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere şimdi 1300 liraya çıkarılacak. Bunda zaten bir muamma yok. Fakat Temmuz'da artış yapılmayacak denmiş. Yani 99'da başlayan, yılda iki kez zam gören asgari ücret bu şekliyle biraz format değişikliği yapacak gibi. Yılda yılbaşında belirlenecek şekilde bir defaya mahsus böyle bir zam durumu söz konusu. Hükümet isterse bu süreyi 2 yıla kadar uzatabilecek denmiş. Yani 6'şar ay arayla maaşı arttırma uygulamasından vazgeçilerek artık yıllık belirlenebilme ihtimalinin de o kulislerde vurgulandığını belirtelim. Hani asgari ücret komisyonu diyoruz ya, nasıl bir komisyon bu? Hani hükümetin belirlediği isimlerden mi oluşuyor? İşveren temsilcisi, işçi kesiminin temsilcileri ne şekilde 5 artı 5 artı 5 denilebilir? Yani 5'i işçilerden, 5'i işverenlerden, 5'i de hükümet ayağından belirleniyor ve toplam 15 kişiden oluşuyor. En az 10 üyenin katılımıyla toplanabiliyor asgari ücret komisyonu ve komisyonda karar tahmin ettiğiniz gibi oy çokluğuyla alınıyor diyelim, noktamızı koyalım. Hadi şimdi spor sayfaları ve doğrudan Şota Arbalatse.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Şota bitti. Maalesef canımızı sıkan bir hadise oldu. Ben Şota'yı çok seviyorum. Gerçekten de tam bir futbol adamı. Golcü karakteriyle, futbolculuğuyla zaten hani söylenecek çok fazla şey yok. Ama teknik adamlığıyla bu ülkeye verebileceği ya da Trabzonspor'a verebileceği şeyler olabilirdi ama olmadı diyelim. Dün Şota'yla Trabzonspor'un yolları ayrıldı sevgili dinleyiciler. Ve tabii gözler doğrudan İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla Şota Arbalatse'ye döndü. Çalışmayı en son istediğim takım Trabzonspor demişti Şota. Çünkü orada çok güzel bir geçmişim var. İşler kötü giderse kötü ayrılmak, kötü hatırlanmak asla istemiyorum şeklinde bir değerlendirme. Ama çok kötü bıraktı Şota. Çünkü Trabzonspor'un tarihindeki en kötü sezon başlangıcı oldu bu. Düşünün, 11 haftalık periyodda 4 galibiyet 5 mağlubiyet var. 2 beraberlik var. Ve topu topu takım 14 puan toplayabildi. Ve 12. basamağa kadar düştüğünü aktaralım. Aslında Şota Arbalatse haftalar öncesinde bu istifa geliyorum açıklamasını yapmıştı. Yani geliyorum diyen bir istifa açıklamasını yapmıştı. Oyuncularına çok doğal olarak bazı mesajlar göndermişti. Gelin önce o açıklamayı bir hatırlayalım.
Bu savaşı vermeye hazırım. Tabii ki başkan, yönetim ile otururken hangi karar daha doğru ise ona da hazırım. Ama tabii ki kolay bırakan, kolay bir yerden giden birisi değilim. Moral bozmayan oyuncular var. Ben gelmiyorum. Moralimiz bozuk. Ben oynamıyorum. Moralimiz bozuk. Yemeğe çıkalım. Takımın birleşme için yemeğe çıkıyoruz. Her gün 3 defa yemek yiyoruz kulüpte. Hiçbir şey değişmediğin için öyledir.
Tabii Şota gitti, kim geldi? Sadi Tekeroğlu geldi. Trabzonspor'un bir şekilde efsanevi isimlerinden biri denilebilir. İlk idmanında zaten dün akşam çıkardı. Gençlik geliştirme teknik sorumlusuydu zaten camiada, kulüpte. Ve 6 Aralık'ta yapılacak kongre öncesinde yönetimin yeni bir hocayla anlaşması bekleniyor. Bu durumda işte 30 Kasım'daki Fenerbahçe-Trabzon maçında takımın başında Sadi Tekeroğlu çıkacak, o olacak. Bakalım Tekeroğlu'lu Trabzonspor özellikle İstanbul'da Fenerbahçe sınavını nasıl geçecek diyelim. Bu soruyu sorduktan sonra hadi doğrudan şimdi altının seyri, piyasa rakamları.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Dolar dün 2 lira 89 kuruşa düştü. Zaten düşüşteydi. Euro 3 lira 10 kuruşa düştü. Altının gramı altına aslında bir haller oldu. 101 liraya kadar indi. Düşünün, daha geçen hafta 109-110 bandındaydı. Şimdi neredeyse 100'ün altını zorlayacak bir performans. Uzmanlar hakikaten bazen çoğuna kulak vermemekte fayda var. Asla 102'nin altına inmez diyen uzmanlar vardı ama böyle giderse 99'u bile görecek. Borsa ise dünü yükselişte kapadı. 81.718 puandan bir kapanış olduğunu belirtelim. Altında aslında şok yaşıyor vatandaş denmiş. Neden? Son bir haftada altına yatırım yapanlar en ciddi, en tarihi kaybı yaşadı. Son bir yılın en büyük kaybı aynı zamanda. 24 ayar külçe altının gram fiyatı Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz artıracağıyla ilgili beklentiler güçlenince 2-6 Kasım haftasında %5 geriledi. Yani seçim sonrasında %5 gerilemiş oldu. Ve 27 Ekim 2014'ten bu yana son bir senede haftalık bazda görülen en yüksek değer kaybı bu. Seçimden önceki haftaya baktığımızda 107 liraya çıkmıştı altın. Hatta işte dediğim gibi 109-107 arasında gidip geliyordu. Ama geçen hafta 101'e kadar düştü. Dün de zaten kapanışı 101 liradan yaptı. Uzmanlar bu defa ne söylüyor? FED faiz artırım sürecine yaklaştığı için yatırımcıların dolar talebi arttı, altın talebi azaldı. Jeopolitik riskler de zaten hafifledi. Yani altın fiyatlarını destekleyecek bir gelişme ne içeride ne dışarıda var denmiş. Ve altınla ilgili o garip seyir bu şekilde vurgulanmış vaziyette. Noktayı koyalım. Birazdan havayla başlayalım hatta ikinci bölüme. Ama önce müzik dinleyelim. Onur Er seçiyor.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Can't relax, I can't sleep 'cause my bed.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye'de ikinci bölümdeyiz. Saat 7.48 sevgili dinleyiciler. Hiç vakit kaybetmeden hemen meteorolojiye gidelim. Radyonuzda şimdi hava zamanı.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
İnşallah iyi olur diyelim. Yusuf Ziya Yavuz, meteoroloji uzmanı şu an telefon attığında. Yusuf Bey günaydın.
Günaydınlar.
Teşekkürler. Hemen size havayı sorsak, günü sorsak neler aktarırsınız?
Evet, bugün için sabah saatleri itibariyle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar devam ediyor. Yağışlar Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde, iç kesimlerde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmekte. Bugün için yağışların özellikle Trabzon'un doğusu, Rize Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmasını beklemekteyiz ve yağışlar da kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış şeklinde olurken Rize'nin yüksekleri, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum'un kuzey ve Ardahan çevrelerinde de yer yer yoğun kar yağış şeklinde görülmesini bekliyoruz. Sabah saatleri itibariyle Marmara'nın güneyi ve doğusunda sis, pus hadisesi etkili ki sisin pusun da öğle saatleri kadar etkisini devam ettirmesini beklemekteyiz. Bugün için illerimize baktığımızda İstanbul parçalı az bulutlu 18 derece, İzmir az bulutlu açık 22 derece, Ankara parçalı bulutlu 15 derece civarında olacak.
Biz de meteorolojiye teşekkür ederim. İstanbul'da sıcaklık 18 dereceye kadar düştü. Hazır İstanbul demişken tabii bir elektrik uyarısı da yapalım. Çünkü sabahın 7'sinde yani yaklaşık 40 dakika önce elektrik kesintisi bazı bölgelerde başladı. Adalarda, Kadıköy'de, Maltepe, Sancaktepe, Çekmeköy'de, Pendik ve Tuzla'nın bazı mahallelerine hatta birçok mahallesine bu sabahtan itibaren elektrik verilemeyecek ve bu akşam saat 8'e kadar devam edecek diyelim. İstanbul'a noktamızı koyalım ve doğrudan bu defa doğuya geçelim. Doğuda özellikle Silvan tam anlamıyla Halep'e dönmüş vaziyette, adeta bölgeden Suriye manzaraları geliyor. Önce bölgeden bazı sesleri duyuralım sizlere.
Gördünüz orada döndürdük, çatışma çıktı. Yani orada olsaydınız belki arada kalacaktınız.
Biz vekiliz değil mi? Sizin vekil olduğumuzu biliyorsunuz.
HDP'li vekillerin sesini de duydunuz. Özellikle Silvan'a sokulmadılar. Silvan'da sokağa çıkma yasağı 9. gününe girdi sevgili dinleyiciler. Ve operasyonlara işte helikopterler, tanklar da, askerler de eşlik etti. Durum birçok yönüyle vahim. Yani PKK'nın cirit attığı, ortamı baya baya gerdiği ama özellikle askeri güçlerin de tabii operasyona katılmasıyla durumun belki siviller adına çok daha problemli hale dönüştüğü bir ortamı konuşuyoruz. Teke, Mescit ve Konak mahalleleri Silvan'da, bu üç mahallede hendekler açılmıştı ve PKK'nın açtığı ve açtırdığı o hendekleri kapatmak için de özellikle silahlı güçlerin müdahalesi vardı. Operasyon başlatılmıştı ve salı günü geçen hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ve operasyonlarda bir polis şehit düştü, ikisi PKK yanlısı, 6 sivil hayatını kaybetti. Dün operasyonlara işte askeri birlikler de eşlik etti ve yine PKK'ların açtığı ateş sonucu bu defa jandarma teğmen Altu Tek'i kaybettik ve polis Arif Demir de şehit düşen bir diğer isim oldu. Genelkurmay 5 PKK'lının, 5 teröristin bölgede öldürüldüğünü de açıkladı. Yani tam bir savaş ortamı yaşıyoruz ve HDP'lerin de özellikle az önceki tepkilerini dinlemiş olduğunuz işte mahallelerde ekmek, elektrik ve suyun olmadığı, yüzlerce ev ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği açıklamasını yaptı HDP yönetimi ve hükümetten operasyonlara son vermesi istendi. Aynı HDP'nin tabii PKK'ya da aynı tonla seslenmesini insan istemiyor değil. Açıkçası daha çok sanıyorum Kandil'e bu sesi duyurmakta fayda var. Yüreğimiz yandı dün. Neden yandı? Çünkü PKK terörizminin durdurağı yok. Adeta boş geçen günü yok. Önceki gün Şırnak Silopi'de devriye görevi yapan Polis zırhlı aracı geçerken yola yerleştirdiği bombayı patlatmıştı PKK ve bu alçakça saldırıda 3 polis şehit düşmüştü. Hilmi Bardakçı Adana'da, Hasan Aslan Antep'te, Sabri Altınbaş ise Düzce'de toprağa verildi. Yani Türkiye evlatlarını, gençlerini, fakirliğini, yoksunluğunu yine Anadolu'da köy mezarlıklarına gömmeye devam ediyor. Ve cenaze törenlerinde şehit ailelerinin gözyaşları sel olup aktı. Hatta Başbakan'ın eşi Doktor Sare Davutoğlu da Kocatepe Camii'nde bir törene katıldı. İşte şehidin Erdem Ertan'dan, Assubay'dan bahsediyoruz. Şehidin 4 aylık hamile eşi Başbakan Davutoğlu'nun eşinden doğumunu yaptırmasını istedi. Hani teselli anlamında tabii. Başbakanın eşi de tabii neden olmasın demiş. Hatırlarsınız 23 Temmuz'da yine Kilis'te IŞİD'li teröristlerin açtığı ateşte şehit düşmüştü. Assubay Mehmet Nane, onun eşinin doğumunu da başbakanın eşi yaptırmıştı. Ve dünün dikkat çeken karelerinden birinin bu olduğunu aktaralım. Biraz dışarı çıkalım, Rusya ile ilgili bir haberle noktayı ikinci bölüme koyalım.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Dünya haberleri.
Son 48 saatte Rus jetlerinin hedefinde Halep, Şam, Laskiye, Hama, Humus ve İdlib kentleri vardı. Tabii bu kentlerdeki terör odakları vardı ve IŞİD'e en ağır darbelerden biri daha indirildi ve 227 hedefi yerle bir etti Rus jetleri. Saldırı sonucu terör örgütüne ait bir cephanelik havaya uçtu. 4 zırhlı araç da imha edildi. Rus jetleri Humus'ta Suriyeli muhariflerden alınan istihbarat verisiyle El Nusra'ya ait bir mühimmat deposunu da vurdu. Ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexey Meşkov'dan da özellikle işte konuyla ilgili değerlendirmeler, bilgiler geldi ve o operasyonun yine devam ettiğini aktaralım. Yola bu defa hazır Rusya demişken bizimle ilgili bir haberle devam edelim. Alexey Meşkov, yani Dışişleri Bakan Yardımcısı, dün Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonuna kadar, yani önümüzdeki 1,5 ayda bir araya gelebileceğini söyledi. Zaten liderler şimdi bu pazar günü, yani pazar ve pazartesi günü zaten G20 zirvesinde yan yana olacaklar. Antalya'da Belek'te bir masa etrafında toplanıp dünya ekonomisinin, aslında siyasetinin belki de yeni yol haritasına ilişkin bazı adımlar atacaklar. Ama bunun yanı sıra Erdoğan-Putin görüşmesi de gündemde var önümüzdeki 1,5 aya ilişkin. 25 Kasım'da iki ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapılacak. Yani iki tarafın bakanları yan yana gelecek ve toplantı Putin-Erdoğan görüşmesi açısından da bir hazırlık niteliği taşıyacak. Hatta Alexey Meşkov cümlesini şöyle kapatmış: Rusya ve Türkiye demiş, Suriye krizinin bazı noktaları konusunda farklı düşünüyor ama bu iki ülkenin birlikte çalışmasına engel değil, zaten çalışıyoruz mesajını vermiş vaziyette. Radyonuzda biraz David Bowie zamanı diyelim, Let's Dance diyelim, 80'lere götürelim sizi ve günaydın Türkiye birazdan haberlerin ardından devam edecek.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye devam ediyor. Burası Radyo Sputnik sevgili dinleyiciler. 12 Kasım'ı konuşuyoruz. Tadında bir gün diliyorum. Keyif dolu bir gün diliyorum. Huzur dolu bir perşembe sabahı diliyorum. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan sesleniyorum sizlere. Ve masada Onur, mikrofonda ben Murat Cengizer. Günaydın Türkiye yoluna kurultay tartışmasıyla devam ediyor. MHP'de mi bu tartışma? Hayır, MHP'de kurultay yok ama tartışması var. Meral Akşener var. Onun üzerinden baya baya haber var. Ama gelin bu defa Cumhuriyet Halk Partisi ile devam edelim. Bir istifa haberi geldi önce. Murat Özçelik, CHP Genel Başkan Yardımcılığını, parti meclisi üyeliğini ben bırakıyorum dedi. Çekiliyorum nokta dedi. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'dansa adaylık açıklaması geldi. Şimdi Umut Oran'ı konuştuk geçtiğimiz haftalarda. Muharrem İnce'yi konuştuk ve kurultayda CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyuran 3. isim olarak kayıtlara geçti Balbay. Olağanüstü kurultay için toplanan imzalara destek vermeyeceğini anlattı. Kırıp dökmeyelim, kimseye malzeme vermeyelim dedi. Balbay'ın o sözlerine kulak verelim.
Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay olarak partimizi daha ileri götürebileceğimizi ve 2019'daki 3 seçimde birden partimizin başarılı olması için yeni bir yön, yeni bir yöntem ve yeni bir yönetim gerektiğine inanıyorum. Partimizin olağan kurultayında ben genel başkanlığı hazırım. Benim bu kurultay süreci içinde vurgulamak istediğim 3 temel ülke var. Kırıp dökmeyelim. Kimseye malzeme vermeyelim, olağanın dışına çıkmayalım. Hazır önümüzde olağan kurultay süreci varken biz bunu değerlendirelim.
Ankara'nın sorduğu, daha doğrusu Ankara'ya sorulan bir diğer soru, IŞİD'e acaba kara harekatı düzenlenecek mi? Bu soru dün Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a soruldu. Şu anda alınmış böyle bir karar yok dedi Kurtulmuş. Suriye'de kara harekatı ortak bir eylem planı çerçevesinde uygulanırsa bir anlam belki ifade edebilir şeklinde bir değerlendirme. Çünkü hem Başbakan hem Cumhurbaşkanı kanadından bölgede operasyon düzenlenebileceğine ilişkin ilk emarelere galiba tanıklık etmiştik, kulak vermiştik. Bu defa Kurtulmuş'un sözleri.
Öncelikli olarak uluslararası camianın Suriye'de barışı nasıl sağlayacağını, bu istikamette hangi adımlar atılacağına karar vermesidir. Terörün Suriye'den beslendiği damarların kesilebilmesi için Suriye'de teröre karşı bütün uluslararası camianın ortak bir eylem planı içerisinde bulunması gerekiyor. Kara harekatı meselesi ise ortak bir terörü sonlandırma noktasında bir karar aldıktan sonra bütünleşik bir planın parçası olarak uygulanırsa bir anlam ifade eder. Yoksa Suriye'de herhangi bir şekilde atılacak adım Suriye'deki kaosu daha da derinleştirebilir. Şu anda alınmış bir karar.
Şimdi pazar gününden itibaren dünyanın merkezi Antalya sevgili dinleyiciler. Belek'teki G20 zirvesinin öncesini, sırasını ve sonrasını konuşmaya devam edeceğiz gibi ama Antalya'dan bakın bambaşka bir haber aktaralım sizlere. Şimdi Akdeniz Üniversitesi'nde bir grup kız öğrenci, önce bir kız öğrenci, olayın çünkü göbeğinde bir kadın öğrenci var. SD adlı erkek öğrencinin cinsel tacizine uğradığını öne sürüyor. Ardından öğrencilerden oluşan üniversiteli kadınlar grubu yan yana geliyor ve tacizi protesto etmek için üniversite kampüsünde, bahçesinde başlıyor eylem. Grup daha sonra sinema ve televizyon bölümünde okuyan SD'yi, yani taciz içerisinde yer aldığı iddia edilen o ismi sınıfında teşhir etmeye karar veriyor. 30 eylemci ellerinde SD'nin fotoğraflarıyla sınıf sınıf gezmeye başlıyor. Hakikaten son yıllarda ilk defa böyle bir haber okuyorum. Ve SD derste yok, dersliklerde yok veya böyle diyelim. Ve ders anlatan öğretim görevlileri, tabii eylemcileri dışarı çıkarmaya çalışıyor. Hani bu şekilde tabii ki ortada bir problem varsa, hatta bir taciz varsa hakkınızı kesinlikle arayın ama bunun yolu bu şekilde değil şeklinde, ama ardından tabii tepkiler gelmiş. Öğretim üyeleri, görevlileri de öğrencileri bırakmak durumunda kalmış. O halde bakın şeklinde işte 30 kişilik gruplar sınıflara girip çıkıp, dersliklere girip çıkıp öğrenciyi bulmaya çalışmışlar ama tartışmaların o hengamenin ortasında öğrenci yok. Daha sonra kantinde bulunmuş SD. Tabii SD'ye müthiş bir tepki gelmiş. Sonrasını bilmiyoruz. Hani üniversite yönetimi nasıl bir karar aldı? SD ile ilgili hukuki süreç başladı mı? Muhtemelen başladı ama sınıfa taciz baskını olarak da haber değeri olan enteresan bir gelişme olduğunu aktaralım. Biraz havayı değiştirelim aslında. Gelin dışarı çıkalım. Edirne ötesine gidelim. Edirne ötesinde dün tabii Yunanistan Maliye Bakanı Öklit Çakalatos'un enteresan sözleri vardı. Şimdi o ilginç ismin haberiyle devam.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Dünya haberleri.
Yunanistan Maliye Bakanı kreditörlerle borç rahatlaması konusunda yılbaşından önce bir anlaşma sağlanması beklemediğini söyledi. Yani biz anca 2016'da harekete geçebiliriz mesajını verdi. Yunanistan'ın tabii tahvil piyasalarına 2016'nın ikinci yarısında dönmesi bekleniyor. Atina'nın zaten planı bu şekilde. Yunanistan'a yatırım yapmaya istekli, ancak Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkacağından ve kurtarma programının çalışmayacağından korkan çok fazla yatırımcı var dedi ve bir anlamda Merkel Kanada'nın dikkatini çekmeye çalıştı. Tabii dün Yunanistan demişken başbakanından bahsedelim. Tsipras bize geliyor. Salı günü hem Yunanistan-Türkiye maçı, İstanbul'daki milli maç, hazırlık maçı izlenecek, hem de iki lider, yani Davutoğlu ve Tsipras ikilisi bir dizi temaslarda bulunacak. Temasların başında mülteci sorunu var ama Yunanistan kendi formülüyle kendi planıyla bir anlamda Ankara'nın kapısını çalıyor. Bakalım Ankara buna nasıl tepki verecek? Programın son bölümünde özellikle özel haberimizi doğrudan bu ziyarete ayırmış vaziyetteyiz. Gelin Avrupa Birliği'nin iki numaralı adamıyla devam edelim. Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans enteresan sözler etti. Bizi öyle bir ön plana çıkardı ki, tamam kaşımıza gözümüze belki o yorumları yapmadı. Yine Brüksel'in ana çıkarları, hatta real politiği çalıştı belki ama söylediği sözlerde Türkiye'nin konumunun neden stratejik olduğu, neden o şekilde öylesine vurgulanmadığı hakikaten ortaya çıkar gibiydi. Mülteci krizi nedeniyle Avrupa Birliği dağılma tehlikesi yaşıyor, ben bundan çok korkuyorum dedi. Ülkeler arasında güven eksikliği var. Hayatımda ilk kez Avrupa Birliği'nin dağılmasından endişe duyuyorum diyen Avrupa Birliği'nin iki numaralı ismini konuşuyoruz. Tabii bu sözler yankı uyandırdı ve dün Türkiye'ye geldi Timmermans. Gelir gelmez de Feridun Sinirlioğlu'yla, işte Başbakan Davutoğlu'yla sığınmacı krizini konuştu. Ortak bir eylem planı üzerinde duruldu. Mülteci sorununun çözümünün Türkiye'siz mümkün olmadığını anlattı ve Ankara Türkler kesinlikle yalnız bırakılmamalı dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği gözden çıkarılmamalı. Bu mesajlar güzel ama bir de gerçekler var. Biraz sahaya indiğiniz zaman şu an kıta Avrupa'sının tamamındaki Suriyeli mülteci sayısı sadece İstanbul'daki Suriyeli mülteci sayısına eşit sevgili dinleyiciler. Yani Türkiye bu konuda Suriye konusunda bambaşka bir yalnızlığın içerisine sürüklenmiş vaziyette. Tabi Ankara'nın politikaları da bunda etken diyelim. Özellikle son bölümde Gözde Yaşın bunun altını çizdi. Bu değerlendirmede ondan geldim. 8.24 saat, biraz spor sayfalarına geçelim. Çünkü Şota Alvalatse bugün sanıyorum en fazla konuşulan haber olsa gerek. Şota'yla devam.
Günaydın Türkiye. Günaydın Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Gazete elimde kalmazsa Şota'yla devam edebileceğim. Haşır huşur arasında devam edelim. Gürcü teknik adam artık Trabzon'da yok. Trabzon'da aslında sanıyorum çok ciddi bir zihinsel devrime ihtiyaç var. Çünkü 2,5 yılda 7 hoca ve İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemi ileride bakmayın bambaşka yazılacak ama bu konularda yine çok şey değişmeyecek. Çünkü bugün Fenerbahçe'ye, bugün Galatasaray'a döndüğümüzde de Beşiktaş'a döndüğümüzde de yine benzer bir tabloyu görmek mümkün. Mayıs 2013'te bundan 2,5 yıl önce göreve gelmişti Trabzonspor'un başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Tolunay Kafkas'ın görevine önce son vermişti. Bu kısmen sorgulanmıştı. Mustafa Reşit Akçay geldi ki Akçay bu takımı kaldıramaz denmişti. Bunu diyenler haklı çıktı. Ardından Hami Mandıra da geldi. Hamili dönem, o bir anlamda tahrip edilmiş dönemin kurtarıcısı olarak yorumlanan Hami Mandıralı'ya çok uzun bir sözleşme imzalanmadı. Hatta Hami yarıda kaldı. Ardından Vahit Halilozic geldi. Boşnak teknik adam Trabzon'da başka bir yapılanmanın öncüsü gibiydi. İkinci kez gelmişti. Ama ona da dayanamadı Trabzon yönetimi. Ersun Yanal geldi. Yanal'ın dahi üstünü çizen bir Trabzon yönetimi izledik. Ve Şota Arvalatse dümene geçti. Ama o da topu 11 hafta dayanabildi. Trabzon tarihinin en kötü sezon açılışlarından, başlangıcından birini yaptı. 11 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 2 beraberlik. Ve Hacı Osmanoğlu döneminde çalışan 7. teknik adamı olarak şimdi kayıtlara Sadi Tekeloğlu geçmiş vaziyette. Başaran kim? Beşiktaş'ın hocasını boşuna söylemiyoruz herhalde. Şenol Güneş tam belirli süre içerisinde çalışıp normal süre içerisinde süreci tamamlayan galiba tek ve nadide isim olsa gerek. Hacı Osmanoğlu demişken şimdi tabii Trabzon başkanı, başkanıyla Şota arasında bazı tatsızlıkların olduğu belirtilmiş. Önce geçen hafta hatırlayacaksınız Antep maçı sonrasında hakemi adeta rehin alırcasına bir tutum sergileyen yönetimin hemen o eylemi sonrasında başkanın açıklamalarını bir dinleyelim. Çünkü o açıklamalar ve eylemden sonra hukuki süreç başladı. Başkan hakkında soruşturma açıldı.
Trabzonspor'un haklarını bu şekilde yiyip de Trabzonspor'u her dönem olduğu gibi ne zaman güçlü bir çıkış yaptığı zaman da onu yerlen bir edecek bir anlayış varsa bu gece onlara bir milat olsun. Ben Trabzonspor başkanlığından da günü geldiğinde ayrılmasını bilirim. Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Konuştuklarımın hepsinin suç olduğunu biliyorum. Onların karşılığında yatmasını da biliyorum. Bize Galatasaray maçındaki operasyonları yapanların tespitine az kaldı.
Ben de haberi kadın gibi okuyayım o zaman. Şimdi Şota erkek kardeşi Arçil ve babasının bir yemekte Nevzat Şakar ve Hayrettin Hacı Salihoğlu gibi muhalif isimlerle buluşur Şota. İşte bir tarafta kardeşi Arçil var, diğer tarafta babası var ve bu Trabzon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kulağına gider. Bunu öğrendikten bir süre sonra başkanla bir otelde karşılaşır Şota ve başkanın Şota'nın üzerine yürüdüğü iddia edilir. Mağlubiyetler, kötü sonuçlar, her şey tamam da sen bunu bana nasıl yaparsın? Kulübün başarısızlığını isteyen bu kişilerle nasıl buluşur da yemek yersin der. Alevlenir tartışma, galiba Şota da bazı cevaplar verir ve ikilinin yumruk yumruğa kavga etmesi son anda engellenir ve iddialar böyledir. Hatta Şota'yı bitiren yemek olduğu da vurgulanmış vaziyette ama zaten aylar öncesinde yayın başında da kendisinden dinledik. Geliyorum, bas bas bağırıyorum diyen bir istifa gelişmesiydi bu. Artık Şota yok diyelim ve buradan da yavaş yavaş noktayı koyalım millilerle. Şimdi A Milli futbol takımı Katar'a gitti dün. Doha'ya uzandı. Cuma akşamı, yani yarın akşam Katar'la milli maç yapılacak. Ardından tabii İstanbul'a gelinecek ve Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın Başbakan Davutoğlu ile beraber izleyeceği maçta Fatih Terim stadında Fatih Terim'in öğrencileri bu defa Yunanistan'a komşuyu konuk etmiş olacaklar. Çünkü malum bir playoff haftası yaşıyoruz ve playoff haftasını da biz Euro 2016 finalleri doğrultusunda iki dostluk gazozuna maçla tamamlamış olacağız. Noktamızı koyacağız. 8.30 saat birazdan gazete manşetleri sizlere bekler.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Günaydın Türkiye'de. Şimdi gazete manşetleri.
Gazete manşetleri saat 8.34 ve ilk durağımız bugün doğrudan Sabah gazetesi olsun ve manşet Türkiye'ye 2 milyon, Avrupa'ya 1 milyon. Erdoğan G20'de dünyayı Suriye'den yeni göç dalgasına karşı uyaracak denmiş özel haberde. Cumhurbaşkanı liderlere şu mesajı verecek: DAEŞ yani IŞİD ilerlerse veya rejim saldırırsa yeni göç dalgası kapımızı çalar şeklinde bir değerlendirme. Hatta dün mülteci krizi konusunda 3 maddeli bir teklifi de vardı. Gelin terörden arındırılmış bölgeyi ilan edip bu işi çözelim çağrısında bulunmuştu Erdoğan'ın o sözleri. Birazdan dinlemiş olacağız mülteci konusuna ilişkin sözlerini.
Biz nasıl adımlar atalım ki bu işi çözelim? 3 tane madde getiriyoruz. Diyorum gelin EİD donatı yapalım. Gelin terörden arındırılmış bölgeyi ilan edelim. Gelin uçuşa yasak bölge ilan edelim ve bu işi çözelim. Hem Suriye'den çıkan Avrupa'ya şuraya buraya gitmez. Bizde de şu anda bulunanları biz o bölgede kurulacak olan konutlarıyla her şeyle oraya yerleştirelim.
Yılın ifadesi denilmiş. Sabahın bir diğer başlığı 25 Aralık kumpası ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Akdoğan ve Fidan'ın müşteki sıfatıyla bilgisine başvurulacak. İşte bunun da yılın ifadesi anlamı taşıyacağını belirtiyor. Sabah, Fethullah Gülen'in bir numarada yer aldığı 69 sanıklı darbe girişimi davasında flaş gelişme yaşanıyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi müştekilerin ifadesi için talimat yazdı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne yollanan talimat uyarınca Cumhurbaşkanı, Başbakan Yardımcısı Akdoğan, MİT Müsteşarı Fidan, Yargıtay Başkanı Cirit ve Ombudsman Ömeroğlu'nun bilgisine şimdi başvurulacak diyor Sabah ve geçiyoruz Sözcü gazetesine. 50 yıl önce basın çok daha özgürdü diyor bugün Sözcü'nün manşeti sevgili dinleyiciler. Çünkü parti liderleri mayo ve bikini giydirilip rahatlıkla eleştirilebiliyordu. Bunu şimdi yapsan Sözcü'yü G20'ye almayan iktidar hapse attırırdı şeklinde bir notu var Sözcü'nün. Yıl 1965 denmiş, dönemin en muhalif yayınlarından Akbaba dergisi parti liderlerinin mayo ve bikinili karikatürlerini yayınlamıştı. İşte onlar denmiş: Millet Partisi lideri Osman Bölükbaşı, Soldan sağa şeklinde işte yan yana liderler. Akbaba logosunun altında. CHP lideri İsmet İnönü var. Üzerinde bir bikini var. Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel var. Üzerinde bir mayo var. TİP lideri, Türkiye İşçi Partisi lideri Mehmet Ali Aybar var. O da bikini giymiş. Ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CKMP lideri Alparslan Türkeş ve Yeni Türkiye Partisi lideri Ekrem Ali Can da aynı görüntü içerisinde yerini almış. İşte Sözcü bunu bugün manşete taşımış vaziyette. Dünyanın dört bir yanından gelen 3000 gazetecinin izleyeceği Antalya'daki G20 zirvesine Sözcü alınmadı. Tıpkı diktatörlükle yönetilen ülkelerde olduğu gibi. Oysa 50 sene önceki siyasiler bile bunlardan çok daha hoşgörülüydü demiş haberin detayında Sözcü gazetesi. İlk sayfaya döndüğümüzde bu sorulara cevap ver Davutoğlu denmiş. CHP'li Tanrıkulu Sözcü'nün zirveye akredite edilmemesini soru önergesiyle başbakana sordu. İşte o sorular. 3000 gazetecinin izleyeceği G20 zirvesine Sözcü ve zamanın alınmamasının gerekçesi nedir diyor Tanrıkulu. Bir diğer soru, akreditasyon listesi sizin tarafınızdan mı hazırlandı şeklinde. Ve son soru, Türkiye'nin Avrupa'da basını özgür olmayan tek ülke olması acaba nasıl açıklanabilir denmiş haberin detayında. Cumhuriyet'le devam edelim sevgili dinleyiciler. MHP'de gizli bir irade var diyor bugün Cumhuriyet ilginç sür manşetinde. Okumuşa göre 2002'de bundan 13 yıl önce Devlet Bahçeli'ye erken seçim kararı aldıran iradeyle bugünkü aynı. Bahçeli 2002'den bu yana AKP mevzilerini kuvvetlendirdi diyor okumuş. Ve birisi mi, birileri mi veya bir güç mü bilemem. Tabii eski yönetici Nazif Okumuş'tan bahsediyoruz. Bunu bilemem ama partinin yetkili kurullarıyla konuşmadan tek başına karar alan Bahçeli'nin arkasında bir irade olmalı demiş. Şöyle devam etmiş, Bahçeli artık jübile yapmalı, kendi yapacaklarını iradesiyle ortaya koyma yerine sorular sorarak niyet okumaya çalışan bir siyasetçi görüntüsü veriyor. 2002'den sonra hep iktidarın kurtarıcısı rolünde demiş eski yönetici Nazif Okumuş, ondan da ilginç çıkış deniyor haberin detayında. İlk sayfaya döndüğümüzde sevgili dinleyiciler, HDP'de ağır hesaplaşma denmiş, bizi AKP yakınlaştırmak isteyen bir damar var yorumu dikkat çekiyor. HDP'de Fırat ve Doğan'ı eleştiren yöneticiler demokrasi uyarısı yaptı. Demirtaş'ın istifa edeyim sözlerine yanıt, seni bırakmayız başkan oldu denmiş Cumhuriyet'te ve eleştirileri ard arda sıralamış gazete. Süreci okuyamadık demişler. Liberal bir savrulma var demişler HDP'liler. Neden seçim kampanyası yapmadık? Kadın cinayetlerinde yeterince tavır alamadık demişler. Televizyonlara neden çıkılmadı ve neden öz yönetimi iyi anlatamadık demişler. Ve son notta eleştiri de emekçilerle ilgili, emekçilerle birlikteliğimiz halen yok şeklinde bir değerlendirme. İlk sayfaya döndüğümüzde çıkışı bir teğmen, bir polis şehit haberiyle yapalım. Silvan'daki çatışmalar sırasında 24 yaşındaki teğmen Altuğ Tek şehit oldu, 2 asker yaralandı. Akşam zırhlı polis aracına düzenlenen saldırıda ise polis memuru Arif Demir şehit düştü diyor Cumhuriyet bugünkü haberinde. Türkiye gazetesiyle devam edelim sevgili dinleyiciler. G20'ye siber kalkan denmiş. Derin kulak riskine karşı telefon ve internet hatları siber saldırılardan korunacak deniliyor. Kuş uçurtulmuyor demiştik. Dünya liderlerini G20'de ağırlayacak olan Türkiye güvenlik için her detayı düşünüyor demiş Türkiye gazetesi. 6 sene önceki zirvede Babacan ve Şimşek dinlenmişti. Benzer bir skandala karşı İletişim hatları kontrol altında tutulacak, MİT ve asker koordineli çalışacak, yüzlerce kamera takipte olacak, denizden havadan da tedbir alınacak deniliyor. Dün zaten özellikle zirveye ilişkin ard arda açıklamalar yapılmıştı. Onlardan biri de Rifat İsağcıklıoğlu'ndan gelmişti sevgili dinleyiciler. Dilerseniz bu defa o açıklamayla yolumuza devam edelim.
Masada küresel ekonominin geleceğine karar verilecek. İlki küresel ticarete ilişkin taleplerimizden bir tanesi ve en önemlisi. Bunun için aslında çözüm de var. Dünya Ticaret Örgütü'nün nezdinde bütün dünya kamuoyuna imzaya açılmış olan ticaretin kolaylaştırılması anlaşması. Bunu bir an önce dünyada yürürlüğe sokmalıyız. İkinci talebimiz finansmana ilişkin. Üçüncü önerimiz altyapı yatırımlarıyla ilgili.
Tabii işin bir de protesto dalgası var. En az 30 bin kişinin yurt dışından Antalya'ya akın ettiği ve bir anlamda G20 ile beraber Türkiye'yi, hatta Antalya'yı protesto edeceğini belirtelim. Tabii polis, güvenlik, turizmci ve esnafsa kazanç derdinde, bunun altını çiziyor. Ve yurt dışından 10 bin eylemci beklediğini söylemiş. Belediye Başkanı Menderes Türel, bunlar şiddete başvurmayan, sessizce eylem yapan aktivistler demiş. Böyle aktiviste can kurban. Sessizlikleri tabii biraz farklı algılanmasın. Bu tarz aktivistlerin eylemleri dışarıda daha fazla yankı buluyor. Çünkü hatırlarsınız, Avustralya'da G20 liderler zirvesinde geçen sene çok renkli görüntüler yer almıştı. İşte maskeler hazırlanmıştı. Her bir lider üzerinde sarı kırmızıydı kıyafetlerle ve üzerindeki maskelerle, işte biri Merkel olmuştu, biri Obama, bir diğeri Cameron, Tony Blair gibi aklınıza gelebilecek birçok isim. Kent çok renkli protesto gösterilerine sahne olmuş ve şiddet olayı yaşanmamıştı. Böyle bir renge şiddetle karşılık verilirse Türkiye maalesef dışarıda başka bir haber konusu olabilir. Bizim açımızdan böyle bir riski de var. Renkli deyip geçemiyoruz. 200 milyon euro gelir diyor Türkiye. G20 turizme ve ülke tanıtımına katkı sağlayacak demiş. Antalya'daki oteller doldu. Zirvenin ekonomiye getirisi ise 200 milyon euro olacak şeklinde. İlk sayfaya döndüğümüzde canlı bomba estetik yaptırmış var. Dün İzmirlileri bayağı panik havasına sokan bir haber aslında, haberdi bu. İzmir'e kana bulamaya gelen IŞİD militanı tanınmamak için estetiği dahi göze almış sevgili dinleyiciler. Artık boyut değiştirdi örgütün militanları. İşte Fransa'dan Suriye'ye geçip IŞİD saflarında savaşan Mehdi Bent Said İzmir'e bombalı eyleme geliyor. 35.30'da yakalanmış, yani karşıya kadar polis takibinden kurtulmak için saç ektiriyor terörist. Estetik operasyonu hazırlanıyor. İşte burnunu, kulağını, ağzını, burnunu yaptıracak. Fakat yakayı ele vermiş. Neden? Çünkü istihbarat harekete geçti. Özel harekat harekete geçti. Ve ardından da zaten ciddi bir takiple karşıya kadar tam da işte bu estetik operasyon üzerindeyken apar topar yakalandı diyelim. Noktayı Türkiye'ye koyalım. Geçelim bir diğer gazeteye. Milliyet'teyiz bu defa sevgili dinleyiciler. Cem Yılmaz gündemde. Gönül değil, gişe işi denmiş. Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve iki karakteri canlandırdığı Ali Baba ve Yedi Cüceler basın gösteriminde eleştirmenleri tatmin etmiş. Yarın vizyona giriyor film. Ve film ana akım komedi izleyicisine hitap ediyor demiş gazete. Nil Kural'ın yazısı. Yılmaz'ın gönül işi denilebilecek kişisel filmlerinden olmayan Ali Baba ve Yedi Cüceler ticari komedilerin en kaliteli örneklerinden. Galiba biraz da buna ihtiyaç var. Çünkü ticari komedide hakikaten diplerdeyiz. Bayağı berbat gösterimleri izliyor gibiyiz. En azından bunların ötesine geçebilecek bir Cem Yılmaz rüzgarı diyelim. CHP'de 3. aday ve Mustafa Balbay tabii gündemde. Umut Oran ve Muharrem İnce'den sonra İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıkladı diyor Milliyet.
Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay olarak partimizi daha ileri götürebileceğimizi ve 2019'daki 3 seçimde birden partimizin başarılı olması için yeni bir yön, yeni bir yöntem ve yeni bir yönetim gerektiğine inanıyorum. Partimizin olağan kurultayında ben genel başkanlığı hazırım. Benim bu kurultay süreci içinde vurgulamak istediğim 3 temel ülke var. Kırıp dökmeyelim, kimseye malzeme vermeyelim, olağanın dışına çıkmayalım. Hazır önümüzde olağan kurultay süreci varken biz bunu değerlendirelim.
Yalçın Akdoğan'la Milliyet'ten çıkalım. Başbakan yardımcısı konuştu. Rütün, YSK'nın televizyon kanallarına ceza vermesini doğru bulmuyorum. Hem Rütün hem YSK'nın önümüzdeki süreçte ceza sopasını kaldırmak gerekiyor şeklinde bir değerlendirme. Akdoğan bu sistemi daha önce değiştirme önerisinde bulunduklarını açıklamış. Ancak muhalefetin destek vermediğini, yani engellediğini iddia etmiş vaziyette. Ceza sopası kalkmadığı başlıklı haberin detayı. Hürriyetle devam edelim sevgili dinleyiciler. Savcılık el koydu denilmiş. Az önce anlattığım veya anlatmaya çalıştığım haber buydu. Trabzon'da hakemlerin soyunma odasından çıkarılmamasıyla ilgili savcılık soruşturma açtı. Hürriyeti kısıtlama ve kamu görevlisini alıkoyma suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonunda Trabzonspor Başkanı ve kulüp yöneticilerinin 7 yıla kadar hapisle yargılanması bekleniyor demiş Hürriyet'in sürmanşette dikkat çeken Kutu haberinde. Dönerin bir diğer başlığı asgari ücrette 1 Ocak garantisi denilmiş. Dün eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik milyonları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Hükümetin tavsiyesiyle 1 Ocak'tan itibaren yani yılbaşında asgari ücret 1300 lira olacak dedi.
Asgari ücret komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. Hükümetin tavsiyesi komisyona iletilecek ve asgari ücret 1 Ocak 2016 itibariyle 1300 TL olacak. Bu konuda işverenlerin 7 Haziran'da postüle içerisinde hiç sesleri çıkmamış idi. Şimdi seslerini yükselttiklerini görüyorum ben. Var olan sistem içerisinde rekabeti bozucu üretim anlamında özellikle emek yoğun sektörde rekabetin aleyhinde bir durum söz konusu olursa bunları her an hükümet olarak ilgili taraflarla oturup değerlendirme imkanı kanımız olmuştu. Bundan sonra da olacağı konusunda kimsenin endişesi olmaz.
Tabii devleti dinledik yani resmi sesi dinledik ama bir de işin tabii işçi ve işveren ayağı var. İşçi ne düşünüyor bu konuda? Türk İş Başkanı Ergun Atalay konuştu. Asgari ücretle ilgili olarak zam dışında çözüm bekleyen başka sorunlar da var dedi Atalay'ın sözleri.
1300 lira bu bir geçim ücreti değil, başlangıç ücreti. Bir tekstil fabrikasında, bir çikolata fabrikasında çalışanla madende çalışan biri olmamalı diye düşünüyorum. 10 yıldır bir iş yerinde çalışıyor bir hanım kızımız, 1 milyon 300 bin lira para alıyor. Yeni bir işe girdi bir arkadaşımız, o da 1 milyon 300 lira alacak. Ne olacak şimdi?
İşveren tabii bu haberden biraz tatsız gibi, keyifsiz gibi. Çünkü Rifat Hisarcıklıoğlu biraz da bunun üzerinden açıklama yaptı. Asgari ücretin işverene mevcut maliyetlerin üzerine çıkılmaması kaydıyla artışa olumlu bakabiliriz dedi. Ama şu aşamada galiba patron biraz tatsız bakacak gibi TOB Başkanı konuşuyor Hisarcıklıoğlu.
İşverenin üzerine yük gelmiyor. Çünkü zaten 1500 lira işverenden bu işin maliyeti var. Biz karşı değiliz. Daha fazlasını işimiz, daha fazla kazansın. Bundan memnuniyet duyarız.
Gelin bir yasak aşkla devam edelim ama denizin aşkı bir Türk kızının aşkı aynı zamanda. İtalya'yı karıştırdı diyenler dahi var. Yani İtalyan paparazzisi bakmayın baya baya iyi iş çıkarmış vaziyette. Bizimkiler halen daha vasatı aşamamış vaziyette. Yani adamlar öyle bir fotoğraf yakalıyor ki öyle haberler yapıyor ki. Şimdi koca İtalyan devi Juventus kulübünden bahsediyoruz. Onun başkanı ve ülkenin en zengin adamlarından biri Andrea Agnelli 39 yaşında. Ve Türk kızı Deniz Akalın'la aşk yaşıyormuş ama bu bir yasak aşk. Çiftin birlikte fotoğrafı ilk kez İtalyan basınında yer almış bu hafta. Paparaziler Agnelli ile Deniz Akalın'ı sokakta öpüşürken yakalıyor. Agnelli'nin 10 yıllık eşi Emma Winter bu ilişki nedeniyle evi apar topar terk etmiş kadın Londra'ya kaçmış düşünün. Akalın'ın da Juventus kulübünün eski pazarlama müdürüyle evliliği ortaya çıkmış. Agnelli için bu evliliği bitirdiği iddiası var. Hatta işte Francesco Calvo'ymuş adı pazarlama müdürünün. Yani Türk kızının eşi diyelim ve bu ilişkiyi öğrenince o da doğrudan kulüpten ayrılmış. Yani bir ilişki, bir yasak ilişki demek lazım. Bambaşka yuvaları yıkmış vaziyette. Ne dengeler bozuluyor aslında. İşin bir de böyle tarafı var. Ama örneğin şöyle bir boyutu da var. Şimdi İtalya'dan kaçarcasına giden Calvo, Francesco Calvo yani Deniz Akalın'ın eşi Barcelona kulübüyle anlaşmış. Yani orada başka bir hayat, başka bir pencere sanıyorum adamı bekliyor ama İtalya şu sıralarda Deniz'in aşkını gündeme taşımış vaziyette. Hürriyet'te bugün sürmanşetten haberi görmüş. Hürriyet'e de son noktayı koyalım. Tarafın sürmanşetinde Devlet Bahçeli var sevgili dinleyiciler. Devlet Bahçeli deniyor artık. Yani Mr. No dendi, Devlet Bahçeli dendi. Devletin başına devlet gelecek dendi ama özellikle sanıyorum Devlet Bahçeli yeni bir dönemin söz öbeği gibi. MHP'de bu sloganla harekete geçen muhalifler İstanbul ve Ankara'da ofis kiralayacak diyor taraf. MHP'de Selim Kaptanoğlu ve Sinan Oğan genel başkan adaylığını açıkladı. Dün aynı zamanda MHP kanadından zaten yönetiminden olağan kurultaya ilişkin değerlendirmeler gelmişti sevgili dinleyiciler. Belki birazdan ona da yer verebiliriz. En güçlü aday olarak gösterilmesi gündemde olan Meral Akşener'den henüz bir görüntü yok. Henüz karar vermedi diyor taraf. Muhaliflerin görüşmelerde bulunmak ve daha çok Akşener'in kullanımına sunmak için İstanbul ve Ankara'da ofis aradığı iddiası var. Hatta Bahçeli de muhalefete karşı il başkanlarını yanına çekmek için harekete geçti denmiş haberin detayında dilerseniz önce düne dönelim. MHP'den milletvekili Alan'ın kurultaya ilişkin açıklamasıyla devam edelim.
Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kongre talebini göremiyorum ben. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin en demokrat partisidir. Çok adaylı kongreler yapma geleneğine sahiptir. Kongremizde herkes aday olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçiliğini referans alan bir siyasi partidir. Türk milliyetçiliği açısından meseleye baktığınızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunda sorgulanacak hiçbir şey yoktur. Bu kongre mongre gibi takım talepler Milliyetçi Hareket Partisi'ni dışarıdan zorlamalar Milliyetçi Hareket Partisi'ni etkiler.
Celal Adan da az önce MHP kanadından yönetiminden konuşan isim etki etmez mi? Aslında Meral Akşener eğer topa girerse yani alana müdahil olursa bakalım o zaman herhalde bunun cevabını daha net alacağız. Devlet Çatlı'yı andı diyor bugün taraf. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kültür Bakanı Yalçın Topçu, Bahçelievler katliamının bir numaralı faili ve Susurluk'ta ortaya çıkan devlet-mafya ilişkilerinin kilit ismi Abdullah Çatlı'nın mezarını ziyaret etti denmiş. Nevşehir'e gitmiş Topçu, Çatlı'nın mezarı başında dua etmiş. Kabir ziyareti dinin ve vefanın bir gereğidir. Çatlı'yı 70'li yıllardan beri iyi tanırım demiş ve tarafta devlet Çatlı'nın mezarında başlığını kullanmış vaziyette. İlginç haber, gelin bu defa İran'a gidelim. Hasan Ruhani kanadına. Haftaya Fransa'yı ziyaret edecek. İran Cumhurbaşkanı Ruhani için zaten ılımlı lider deniyor. Yani İran'da belli kafaları, sertlikleri yumuşatan adam olarak da yorumlanıyor. Öğle yemeğinde şarap görmek istemediğini söylemiş. Ve tabii bu bir protokol krizine dönüşmüş Fransa'da. Paris yönetimi de öğle yemeğini apar topar iptal etmiş, kahvaltı tavsiye etmiş. Kahvaltıda tabii alkol yok. Yani bir şekilde böyle bir yumuşak geçiş yapılacak gibi biz şarap içmeyiz Monsieur demiş. Taraf da bugün ilgili haberinde. Noktayı tarafa da koyalım. Son gazetemiz Vatan olsun. Şota devre kapandı diyor Vatan sürmanşetten. Tarihinin en kötü lig başlangıcını yapan Trabzonspor'da Şota, Başkan Hacı Osmanoğlu döneminde gönderilen 6. teknik adam sevgili dinleyiciler. Topu topu 2,5 yılda böyle bir deniz derya demek lazım. Kardeşler takımı Vatan'ın bugün manşeti hakikaten yürekleri dağlamış. Tim üyeleri operasyon sırasında çektirdiği bu hatıra fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. Şehitlerin öyküsü Band of Brothers yani kardeşler takımı dizisini hatırlattı denmiş. Diziyi bir tarafa bırakalım, gerçekle devam edelim. Şemdinli'de 3 sene önce şehit düşen Seyit Yalçın'ın bordo bereli silah arkadaşları. İşte onlar gündemde. Yozgatlı Seyit, annesinin kanser tedavisi için uzman çavuş olmayı seçiyor. Yani yoksulluk bakın insanları nasıl başka bir boyuta yerleştiriyor. 8 Kasım 2012'de Şemdinli'de Tim'i 42 PKK'lıyı etkisiz hale getiriyor. Gösterdiği kahramanlıkla arkadaşlarını kurtarıyor ama kendi şehit düşüyor. Olmasa yaşamıyorduk demiş askerler ve her sene ölüm yıl dönümünde Seyit Gazi'nin evini ziyaret etmişler, mevlüt okutmuşlar. Bu yıl o ziyaret gerçekleşmiyor. Neden? Çünkü o Tim'den Sadık Aparangil ile Caner Çelik 4 Kasım'da şehit düşüyor. O kareden gitgide azalanlar var ve yürekleri dağlayan bir azalış olduğunu belirtelim. Noktayı da Amerika'dan PYD'ye özerklik uyarısıyla koyalım. Amerikan Dışişleri Bakanlığı PYD'yi Suriye'de özerk bölge çabasına girmemesi yönünde uyardığını açıkladı. Dünün dikkat çeken haberiydi. Gazetelere noktamızı koyalım. Birazdan özel haberle karşınızdayız.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Yörüngemizde Amerika-Orta Doğu ilişkileri var. Amerika'nın 2014'te yaptığı 35 milyar dolarlık mali yardımın yaklaşık 6 milyar dolarlık bölümü dış askeri yardımlardan oluştu ve bunun 1/4'ü İsrail ve Mısır'a gönderildi. Geçen sene en fazla askeri yardım alan ülke 3.1 milyar dolarla İsrail oldu. Bu rakam İsrail'in bir yıllık savunma bütçesinin 1/4'üne tekabül ediyor. Mısır'da geçen sene Washington'dan 1.3 milyar dolarlık önemli bir dış destek sağlamış oldu. Bu konuyu konuşacağız ve Milli Güvenlik ve Dış Politika uzmanı Doçent Doktor Sait Yılmaz bizlerle. Hocam merhaba.
Merhabalar. Sayın dinleyicilerinize de iyi günler diliyorum.
Teşekkür ederiz. Hemen sormak isterim. İsrail ve Mısır'ın küresel güvenlikte sizce karşılığı nedir acaba?
Küresel güvenlikteki rolü Amerika'nın Orta Doğu'daki iki köprü başının birer parçası olmalarıdır. Yani Amerikan Orta Doğu politikası daha doğrusu Amerika'yı yönetenlerin arkasındaki güçlerin hep arkasında bu bazı Yahudi insanlar oldukları için Amerikan Dışişleri Konseyi'nden başlayan think tank merkezinin araştırma merkezlerine, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın hatta istihbarat servisleri el işlerine kadar bu kişiler etkili olduğu için İsrail'in güvenliği ön plandadır. İsrail'in güvenliği için de bu özellikle yardımlar ve bu yardımların da özellikle 1970'ten sonra Filistin'le ilgili Mısır'la ilgili bölümünün uygulanmasından sonra, yani Mısır'ın Batı kampına tutulabilmesi için de İsrail'le birlikte Mısır'a yapılan yardımlar hep ön planda olmuştur. Bugün de böyle olmaya devam ediyor.
Orta Doğu'da aslında taşların çok yerinden oynadığı, hatta güç dengesi sisteminin belki de değişmeye başladığı bir süreçte. Amerika'nın Orta Doğu'da bu iki figürden vazgeçmeyişini nasıl yorumlamak lazım acaba?
Şimdi tabii yani özellikle son dönemde İran'la yapılan görüşmeler Amerika-İsrail ilişkilerine bir burukluk vurdu.
Evet.
Ancak Amerika'nın bu politikası liderlerle değişmez. Amerika'nın uzun vadeli politikaları ve bu arkasındaki güçler değişmediği sürece de İsrail'e olan yaklaşımı hiçbir zaman değişmeyecektir. Şimdi tabii buradan Orta Doğu ile ilgili aslında tabii oynanan büyük bir oyun var. Yani şu anda Arap hareketleriyle özellikle başlayan ve IŞİD'le devam eden bir süreç var. Şimdi buradan aslında konuyu Türkiye'nin durumuna getirmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri ile bizim 1950'lerden beri yapılan pek çok işte askeri anlaşmamız vardı. Aslında Amerika'nın askeri yardımları Amerika'ya sağlanacak güç karşılığında bu ülkelere verecek olan silah yardımları aslında biraz mütareke anlaşması gibidir. Yani siz Amerika'ya üs sunarsınız, topraklarınızı verirsiniz. Bunun karşılığında Amerika size uygun gördüğü silahları verir. Mesela Türkiye'ye verirken İsrail'e veya Mısır'a yaptığı gibi bunları İB'yle vermez. Mutlaka çok kesin şartlar koyar. Size uçağını verir fakat silah sistemini vermez, elektronik sistemini vermez. Size gelen F-16'lar tabut şeklinde gelir. Yani sadece bunun gövdesi vardır. Siz baktığınız zaman bunu normal bir F-16 zannedersiniz.
Evet.
Ama alıp bu F-16'ları mesela gece harekatına kullanamazsınız. Biz mesela ben 90'lı yıllarda işte bu işlerle ilgili olarak çalışırken gördüm. Biz gidip bu F-16'ların mesela gece görüş kabiliyetlerini ancak İsrail'le yaptığımız bir anlaşma karşılığında onlara işte hava sahamızda uçma imkanı vererek sağlayabilmiştik. Özellikle 90'lı yıllarda bu şikayetlerimiz öyle arttı ki bize verilen her silah, özellikle terörle mücadele verilen her silah üzerinden bazı koşullar kondu. Bunları kullanamayacağımız kondu. Mesela Stinger füzeleri verir size. Taliban'a bunları peynir ekmek gibi dağıtır. Ama Türkiye'ye verdiği sayıyı çok sıkı takip eder. Gelir sizin depolarınızdaki silahları tek tek sayar. Ama başka yerler söz konusu olduğu zaman ise bunları biraz daha şöyle gibi leblebi gibi dağıtır. Yani Türkiye ile Amerika arasındaki bu askeri yardım konuları her zaman sorunlu olmuştur. Biz 90'lı yıllarda Amerika'ya resmi çekerek bundan sonra biz askeri yardım istemiyoruz, biz paramızı alacağız dedik. Ancak bu aldığımız silahlar da işte görüyorsunuz hep belli şartlara dayandırılmıştır. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu Amerika'dan özellikle Soğuk Savaş döneminde aldığı silahların yerine yenisini koyamadığımız için mesela helikopterlerimiz. Dünyada ne kadar helikopter varsa bir tanesi Türkiye'de vardır. Amerika'dan alamadığınız zaman gidip nereden alıyorsunuz? Rusya'dan alıyorsunuz, başka ülkeden alıyorsunuz, Hollanda'dan alıyorsunuz.
Fransa'dan alıyorsunuz.
Ve ordunuz, evet. Fransa'dan alıyorsunuz ve ordunuz böyle bir yamalı bohçayla geliyor. Ama işte bugün Obama tekrar işte bugünlerde Türkiye'ye gelecek. Size Orta Doğu'ya gidip plan dayatacak. Eğer bu plana siz onay vermezseniz gene silah dayatması yapacaktır. Gene askeri yardımlarla ilgili bazı konular gündeme gelecektir. Ne yazık ki bu silah yardımı konusu Orta Doğu'daki çıkarları söz konusu olan İsrail ve Mısır için son 50 yıldır, 60 yıldır hiçbir zaman değişmemiştir.
Ve değişmeyecek.
Ama Türkiye'de diğer ülkeler olduğu zaman bu bir mütareke anlaşmasına dönüşmüş.
Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengiz'e